Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve Hayatın Sesleri başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alamant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza demiştim. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi verelim. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi sizleri Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Sayın Metin Özaslan'la tanıştırmak istiyorum. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve dinleyicilerimizi yeni bir projeyle tanıştıracağız. Mehmet'im projesi.
Evet.
Ankara Kulübü Derneği'nin şehit ve gazi ailelerine hukuki, psikolojik, sosyal ve kültürel destek vermek amacıyla başlattığınız bu projeden söz edeceğiz. İsterseniz projenin başlayış öyküsünü dinleyicilerimizle paylaşalım. Buyurun lütfen.
Evet, proje ilk önce bizim duygularımızla başladı tabii. Yani son yıllarda özellikle bu terör saldırılarıyla birlikte çok sayıda şehidimiz ve gazimiz sayıları gittikçe arttı ve biz Ankara Kulübü olarak özellikle, ki Ankara Kulübü gerçekten çok manidar, çok önemli bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran isimlerin kurduğu dernektir. Evet. Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda sayısız katkıları olmuş Ankara önderlerinin, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük önderin talimatıyla kurulan bir dernek. Bizim de duyarsız kalmamız mümkün olamazdı. Ankara zaten bir gaziler şehri, bir şehitler şehri. İstiklal Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda en çok şehidi veren şehir Ankara'mız. Canıyla, malıyla bu mücadelenin içerisinde yer almış insanların şehri Ankara'mız. Dolayısıyla yaşanan bu acı olaylar, üstüne artan terör olayları ve çok sayıda civarımızda sürekli böyle Ankara'da, çevremizde, diğer illerimizde şehitlerimiz defnediliyor. Bu bizim yüreğimizi yakıyordu. Bunu için ne yapabiliriz dedik ve ilk, yani sivil toplum anlamında da bir ilk olarak, bir çoban ateşi olarak böyle bir girişimle başladık.
Ne zaman başladınız?
Projemizi geçtiğimiz Perşembe günü projemizin tanıtımını yaptık ve devreye de girmiş oldu.
Çiçeği Ama öncesinde bir
evet, Çiçeği Burnu'nda bir proje. 5-6 aylıkta bir öncesi var bunun. O duygulardan düşünce aşamasına geçti. Diğer kurumlarla, kuruluşlarla görüşmelerimizin
son yaşadığımız olduğu olaylarla da yoğunlaştı galiba.
Evet, evet. Yani aslında son yaşadığımız olaylardan bağımsızdı. Bir 6 aylık evet, bir süreç ve projenin lansmanının yapılacağı gün çok önceden belliydi ama tam da bu yaşadığımız dönemin, bu acı olayların arttığı dönemde de projenin tanıtımını yapmış olduk.
Evet, tabii ki destek çok fazladır projeye. Kimlerden destek aldınız bu anlamda?
Evet, gönüllülerimiz çok ve çok sayıda kurum kuruluş var. Bunların en başında da Türkiye Barolar Birliği'ni saymak gerekir. Başta Metin Feyzi olmak üzere değerli başkanımız. Yine o kurumdan çok sayıda avukat arkadaşlarımız, Sema Hanım Ankara Barosu Başkanı, hı hı, olmak üzere avukat Tülay Hanım, oradan yine avukat Serdar Bey. Projemiz 3 bölümden oluşan, 3 ayağı olan bir proje.
İlk ayağında
hukuki destek var. Evet. Ücretsiz hukuk desteği var şehit ve gazi ailelerine. Burada da en büyük desteği Barolar ve Barolar Birliği'nde ve Ankara Barosu'ndan alıyoruz. Gönüllü avukatlarımız
Ankara dışından olur. Peki tabii, yok mudur destek?
Aslında Ankara merkezi diye başladık ama daha sonra tüm Türkiye'ye bu projeyle cevap verebiliriz, karşılık verebiliriz diye düşündük. Şu anda tüm Türkiye'ye dönük olarak kanallarımız açık.
Evet. Peki psikoloji boyutunda kimler var bu anlamda destek
veren? Psikoloji boyutunda da yine gönüllü psikologlarımız, psikiyatrlarımız var bu alanda eğitimli olan. Ve gittikçe de bunların yeni taleplerle, gönüllülerle sayısı da artıyor. Bir diğer tarafında da kültür sanat boyutu var özellikle. Resim gibi, müzik gibi alanlarda destek almak isteyen şehit ve gazi yakınlarına dönük olarak da kültür insanları, sanat insanları, spor insanları da devreye girdiler. Gönüllüler ve kurumlar.
Evet. Peki sosyal ve kültürel alanda nasıl bir destek verilecek?
Şimdi örneğin yani resim kursları düzenleyebiliriz. Bu konuda bize destek verecek çok sayıda galeri de var. Oralara yönlendirebiliriz resim kursları.
Ressamlar var.
İçin müzikle ilgili kendi korolarımız var. Civarda çok sayıda topluluklar var. Halk müziği, sanat müziği, diğer müzik alanlarıyla ilgili.
Peki hiç şimdiye kadar verdiniz mi böyle bir destek hukuki, psikolojik, sosyal ve kültürel alanda.
Yeni başladı.
Yeni başladı. Yani başvurular, yardım talep, başvurular var
başvurular
henüz.
Başvurular olmaya başladı.
Yardım talebinde henüz bulunulmadı.
Var. Yani ilk günden itibaren talepler oluşmaya başladı. Özellikle hukuki alana ilişkin olarak. Tabii bir de şu var. Yani bu sivil toplum boyutuyla şehit ve gazilere dönük ilk proje.
Evet.
İlk proje. Biz ilgili kurumlarla da görüştük. Önemli olan burada ihtiyaçları da görmek. Gelen taleplere göre biz kendimizi şekillendireceğiz. Desteklerimizi şekillendireceğiz. Diğer kurumlarla destek alarak onlardan.
Peki nasıl tespit edilecek şehit ve gazi aileleri? Onlar mı başvuracaklar Ankara Kulübü Derneği'ne? Yoksa daha farklı bir yol mu izleniyor?
Bizim
acaba?
Bir telefon hattımız var, danışma hattımız var. Buradan da onun duyurusunu da yapalım. İki tane telefonumuz var. Biri 0541 366 3191, bir diğeri de 92.
Tekrar edelim lütfen telefonları.
0541 366 3191 ve 92.
Evet.
Mehmet'in projesi danışma hattı.
Danışma hattı. Peki internet üzerinden başvurabilecekleri bir adres var mı?
İnternet üzerinden de www.mehmedim.org web sitemiz var. Ayrıca Ankara Kulübü'nün Facebook sayfalarında, derneğimizin, şubelerimizin Facebook sayfalarında, derneğimizin telefon hatlarına da başvuru yapılabilir.
Evet. Ne kadar süreli bir projedir bu Sayın Özaslan?
Süresi de yok. Öne açık. Hı hı. Gidebildiği kadar gidecek. Yani bir yardım şey yapmak
açığız,
isteyen insanlar
diyorsunuz.
Çok açık.
Evet.
Bu projenin önü açık. İlk önce biraz önce de ifade ettiğim gibi Ankara diye başladık ama bu tüm Türkiye'ye yayılacak. Baktık ki başka şehirlerden gelen taleplere de, hukuki taleplere de barolar yoluyla, o illerdeki barolar yoluyla karşılık vereceğiz. Ve yine psikolojik anlamda, diğer kültür sanat boyutlarıyla oradaki kurumlarla destek vermemiz, onların bizle işbirliği söz konusu.
Yani Türkiye'nin her bir tarafına
hitap edecek bir proje.
Arayabilirler. Peki şu ana kadarki yapılan başvurularda daha çok hangi anlamda, hangi alanda destek istiyorlar sizden?
Şu ana kadar bir 3-4 başvurumuz var. Onlar da genelde hukuki. Hukukla ilgili alanlarda başvurular.
Evet. Var. Evet. Şimdi tabii Ankara Kulübü Derneği olarak böyle bir proje ilk. Türkiye'nin dört bir yanına hizmet verecek bir proje. Tabii ki bu proje ilk ama Ankara Kulübü Derneği'nin daha pek çok projeleri var. Daha
tabii.
Önce gerçekleştirdiği ya da geleceğe yönelik değil mi efendim?
Evet. Geçmişte de biz özellikle Barolar Birliği ile olsun... gelincik gibi sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer aldık işbirliği yaparak. Bunun yanında Ankara Kulübü tabii bir protokol derneği. Ankara'nın en köklü sivil temsilcisi. Başta Ankara için önem taşıyan özel günler. Bunları kutlayan bir derneğiz. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi gibi 27 Aralık. 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşu ve 5 Ekim Atatürk'ün Ankara Hemşehriliği gibi yine tüm milli bayramlarda görev alan ve seymenlerimizde kamu yararına dönük etkinliklerde yer alan bir kuruluşuz ve kamu yararına derneğiz. Ve bir Ankara Akademisi gibi çalışıyoruz aynı zamanda. Bilim kurullarımızla birlikte sürekli paneller, sempozyumlar, konferanslar gibi etkinliklerle Ankara üzerine çalışmaları olan bilim insanlarını, uzmanları, akademisyenleri Ankaralılarla buluşturuyoruz. Ankara ile ilgili konuları sürekli gündemimizde tutuyoruz. Yine kültür sanat faaliyetleriyle çeşitli korolarımız var, müzik topluluklarımız var. Halk oyunları anlamında seymen kursları, Ankara kadın oyunları, bacerenler dediğimiz onların kursları var. Birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki tane de merkezimiz var. Birisi Tarihi Abidinpaşa Köşkü. Abidinpaşa semtine de ismini veren tarihi bir Ankara konağı Bir diğeri de Yeni Mahalle'de Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezi'nin karşısında şu anda genel merkezimiz olan Ankara Konağı'nda.
Evet.
Buralara da bizzat evet başvurular yapılabilir.
Evet. Tabii gönüllülük esas her dernekte de olduğu gibi. Çok üyeniz var mıdır bu anlamda?
Evet, bizim yaklaşık 15 şubemiz var.
Genel merkezde şubeler?
Ankara'nın ilçelerinde.
İlçelerinde.
15 ilçemizde şubemiz var ve bir 10 ilçemizde de kurma sürecimiz, şubelerimizi kurma sürecimiz devam ediyor. Genel merkezde de biz 1932 tarihli bir derneğiz. İlk önce
çok
Ankara,
eski. Evet.
Evet, Ankara Kulübü adıyla 1947 yılında dernekler yasası çıktıktan sonra bu sefer dernek olarak yeniden tescil edilmiş. Bu süreçte de Vehbi Bey gibi Ankara'nın Cumhuriyet'in ikinci kuşağı diyeceğimiz
ve
Koç gibi iş adamlarının girişimiyle dernek olarak tescil edilmiş. 90 yıla yaklaşan bir geçmişimiz var.
Köklü, evet, bir, köklü dernek. Bir dernek.
Kamu yararına çalışan bir derneğiz. Ve 5000'e yakın da üyemiz var genel merkez olarak. Bunun yanında şubelerimizle birlikte yani Ankara sevdalıların, Ankaralıların buluştuğu köklü bir dernek.
Evet. Peki bu Mehmet'in projesine dönersek üyelerin bakışı, onların destekleri nasıldı projeye?
Bu tabii yani üyelerimizle birlikte yaptığımız çok sayıda üyemiz sonuçta kendi mesleki alanlarıyla ilgili olarak da burada gönüllü olarak çalışıyorlar.
Tabii her meslekten canla üyemiz başlar. Var
tabii,
çünkü.
Büyük bir heyecanla bu üyelerimizin de duygu ve düşüncelerinin yansıması olan bir proje ve elbette çok memnuniyetle büyük bir yani gecesini gündüzünü bilmeden arkadaşlarımız bu projenin içerisinde çalışıyorlar.
Evet. Şimdi projeye şehit ve gazi ailelerinin işte hukuki, psikolojik, sosyal ve kültürel desteğe ihtiyaçları olduğunda müracaat edebilecekleri bir proje dedik ama yine hukuki, psikolojik, sosyal ve kültürel alanda ben de destek verebilirim diyenlerin de katılabileceği bir
tabii,
proje galiba değil mi?
Memnuniyetle destek vermek isteyenleri de diğer gönüllüleri de bekliyoruz projemize. Ayrıca bu bir çoban ateşi ve kendi alanında bir ilk bir STK tarafından bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen bir ilk proje. Hı hı. Biz şuna inanıyoruz yani bir toplumda bir ülkede medeniyet düzeyini gösteren en önemli gösterge aynı zamanda o ülkede vatandaşlık bilincini, yurt sevgisini gösteren en anlamlı gösterge, bunların belki de en başında olan şehit ve gazilerine gösterdikleri saygı. Bu bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla bu çerçevede bir sivil toplum kuruluşu olarak, kamunun verdiği bir takım destekler var tabii mutlaka ama gönüllü bir kurumun verdiği ilk proje. Hı hı. Ama bu bir çoban ateşi. Biz bir farkındalık yaratmak, toplumdaki şehit ve gazi konusuna dönük olarak duyarlılığı artırmaya dönük bir proje. Ve yakın zamanda hem bizim projemiz büyüyecek çeşitli katkılarla hem de diliyoruz ki diğer kurumlarda, diğer sivil toplum kuruluşları da benzeri projelerle çıksınlar ve bu alanda sivil toplumun katkısı genişlesin istiyoruz.
Evet.
Ve eminiz ki çok sayıda sivil toplum kuruluşu. Zaten bizim çevremizde bir network halinde çok sayıda kurum, kuruluş ve gönüllü kişiler oluştu. Bunların dışında da diğer sivil toplum kuruluşları da ayrıca geliştirirlerse biz amacımıza ulaşmış olacağız.
Evet.
Mutlu olacağız.
Evet, amacınıza ulaşmak dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim bu projeyi sevgili dinleyicilerimizle buluşturduğunuz, tanıştırdığınız için. Sağ olun, var olun. Ancak veda etmeden önce projeye destek vermek isteyen ya da projeye katılmak isteyenler için telefonlarımızı hatırlatalım,
evet,
bir kez daha lütfen.
0541 366 31 91 bir de 92 numaralı telefonlarımız. Ayrıca 362-73-05 Ankara kodlu dernek telefonumuzdan da ulaşabilirler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Metin Özaslan. Size bu projede ve bundan sonraki projelerde kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim.
Biz sağ teşekkür olun, ediyoruz. Bize projemizi anlatma fırsatı verdiğiniz için sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Sayın Metin Özaslan'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerine. Yine müzikle devam ediyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.30 sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar sevgili Yusuf Özkan, başkentten selamlar, sevgiler.
Merhaba, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler Hollanda'dan.
Teşekkür ediyoruz. Evet, terör dünyanın dört bir yanında kol gezmeyi sürdürüyor. Belçika'dan sonra Hollanda'da da korkulu saatler yaşanıyor galiba. Neler aktaracaksınız bununla ilgili?
Evet, çok yakınımda çünkü neredeyse iki vilayet gibi birbirine o kadar yakın ve bağlı Hollanda ile Belçika. Sabah saatlerinde Brüksel'de yaşanan saldırıların ardından Hollanda'da kabine olağanüstü toplandı. Sınırlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Amsterdam merkez tren istasyonunda Schiphol Havalimanı'na gitmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi özel timler tarafından az önce yarım saat önce gözaltına alındı, ancak bunun saldırılarla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Onun dışında istasyonlar boşaltılıyor, şüpheli paket ihbarları geliyor. Tam bir paranoya hali her iki tarafta da, hem Belçika'da hem Hollanda'da egemen olmuş durumda şu anda. Dileriz böyle gelir geçer ve daha kötü şeyler yaşamayız. Ancak şu anda özellikle Belçika'da gerçekten bir hayalet ülke görünüm var. İnsanlar sokağa çıkmıyor. Terör korkusu her yeri sarmış durumda. Bizim yıllarca yaşadığımız korkuları Batı ilk kez sanıyorum gerçek anlamda yüz yüze karşılaşmış oldu. Dileriz bununla gelir geçer diliyorum.
Umarız öyle olsun. Biz de katılıyoruz bu dileklere sevgili Yusuf Özkan. Bu arada sigara satışı ile ilgili merak ettiğimiz bir konu var. Hollandalı hekimler süpermarketlerde ve benzin istasyonlarında sigara satışının yasaklanmasını istiyor. Peki halk ne diyor buna?
Yapılan araştırmalarda Hollanda Devlet Televizyonu'nun araştırmasına göre halk da buna destek veriyor. Hollanda Tabipler Birliği'nin önerisiydi bu. Sigara ile etkin mücadele etmek için öncelikle satış noktalarının azaltılması gerektiğini savunuyor hekimler. Ve özellikle süpermarketler, benzin istasyonları, kozmetik mağazaları, yani kolay bir şekilde sigara alınabilecek yerlerdeki satışların durdurulmasını istiyorlar. Ve özellikle tütün endüstrisine karşı etkin ağır yaptırımlar getirilmesini istiyorlar. Başka türlü bununla mücadele etmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Sadece içenler değil, hekimlerin dikkat çektiği çok önemli bir nokta var. Özellikle hamile kadınların sigara dumanına maruz kalması nedeniyle karınlarındaki bebeklerinin çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar. Ya bunun gibi görünmez çok sayıda zararının olduğuna dikkat çekiyorlar ve bu nedenle de sigara satışının önlenmesine yönelik etkin önlemler istiyorlar. Bunların başında da az önce saydığımız gibi yoğun bir şekilde halkın uğradığı yerlerde sigara satışına son verilmesi gerektiğini savunuyor hekimler diye biliyorum.
Evet, Hollanda'nın havası nikotin kokar zaten. O zaman hamile kadınların bu anlamda da gerçek sıkıntı yaşadığını söylemek gerekiyor herhalde. Evet. Bir diğer konu, Hollanda'da yapılan araştırmaya göre başörtülü kızlar ve faslı erkek öğrencilerin staj yeri konusunda yaygın bir biçimde ayrımcılığa uğradıkları ortaya çıktı. Bununla ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, yine Hollanda makamlarının yaptığı bir araştırmanın sonucu bu. Özellikle iş pazarında zaten ayrımcılık olduğu biliniyordu ama okul çağındaki çocuklara kadar inmesi çok tabii ürkütücü bir konu. Özellikle mesleki eğitim veren orta dereceli okullarda bu konuda çok büyük sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Küçük orta ölçekli işletmelerde sorun biraz daha az ama büyük işletmeler özellikle imajlarına zarar vereceği ya da şirket imajına uygun olmadığı gerekçesiyle başörtülü kız öğrencilere staj imkanı tanımıyor. Bu nedenle okullar staja gönderdikleri kişinin bilgileri konusunda biraz çekim davranıyorlar ya da son ana kadar bu konuda bilgi vermiyorlar. Yine Fas kökenli erkek çocuklarda, erkek öğrencilerde staj yeri bulma konusunda çok zorlanıyorlar. Şirketler bu konuda da özellikle son yıllarda Suriye bağlantılı konularla birlikte Faslıların isminin Avrupa'da gündeme gelmesiyle birlikte onları güvenilmez buluyorlar. Bir de Faslı gençlerin suç oranının yüksek olduğu yönündeki araştırmaları öne sürüp bu konuda risk olduğunu, güvenilmez olduğunu dile getiriyorlar. Bu nedenle de çok ciddi bir ayrımcılık sorununun ortaya çıktığı belirtiyor. Hükümet de bunu kabul ediyor ve buna yönelik ne tür bir yaptırım uygulanacağı ve nasıl önlem alınması gerektiği şu anda meclisin tartıştığı konuların arasında.
Evet, bir diğer araştırma da Devlet Televizyonu'nun her 10 yılda bir yaptığı bir araştırmaya göre, inanç araştırmasına göre Hollanda'da dindarların oranı giderek azalıyor mu diye sormak istiyorum. Bu araştırmanın sonucu nedir?
Evet, özellikle Katolikler arasında inananların sayısında çok ciddi düşüş olduğu ortaya çıktı. Devlet Televizyonu'nun araştırmasına göre her 10 yılda yapılıyor, siz de bildiğiniz gibi. En son 2006'da yapılmıştı. O araştırmaya göre neredeyse yarı yarıya kiliseye gidenlerin ya da inançlıların sayısının azaldığı belirtiliyor. Ülkede dinsel konularda, yani dinine en bağlı kesim Müslümanlar, ondan sonra Protestanlar geliyor. O konuda hem ibadet yerlerini ziyaret etme, hem de dine bağlılık açısından bu iki topluluk Hollanda önde gelen inançlı kesimler arasında yer alıyor ama özellikle dediğim gibi Katoliklerde çok büyük bir uzaklaşma var. Bu tabi yıllar öncesine dayanan kilisenin kilise kaynaklı baskılardan ve yönelik bir tepkiden kaynaklandığı belirtiliyor Hollandalı uzmanlara göre. Ve Hollanda'da 19 bin kiliseden 7 bin kiliseye düşmüş son yıllarda kilise sayısı. Bunların yarısı Protestan, yarısı Katolik kilisesi. Katolik kiliselerinin yarısından fazlası da şu anda satılmış ya da satılığa çıkarılmış durumda. Çünkü cemaat olmadığı için atıl kalması yerine kiliselerin satılıp alışveriş merkezi ya da dış cephesine dokunmadan içindeki düzenlemelerle apartman konut haline dönüştürülmesine yönelik projeler var. Bu nedenle de her yıl yüzlerce kilise satılığa çıkarılıyor ya da satılıyor diyebiliyor.
Evet. Şimdi Hollanda nüfusu 1 milyon arttı haberlerini gördük, okuduk, duyduk. 21 Mart'taki nüfus 17 milyon olmuş. Bu nüfus artışının en önemli nedeni göç müdür sevgili Yusuf Özkan?
Evet, çünkü doğurganlık oranı bize göre ya da daha doğuya gidecekse fazla ama Avrupa'da son yıllarda giderek düşüyor. O nedenle nüfus artışı kontrol altına alınmış durumda ama son yıllarda göç nedeniyle çok ciddi bir artış var. En son 15 yıl önce 16 milyona ulaşmıştı Hollanda'nın nüfusu. 15 yıl sonra 21 Mart'ta 17 milyona çıktı. İlginç bir not, henüz kesinleşmedi ama 17. milyon kişinin Eydi kasabasında oturan Arda adlı bir Türk bebeği olduğu basına yansıdı. Tabii doğum tarihi, doğum saatine göre kaydedildiği için başka hani daha erken doğmuş birileri çıkabilir marjda konuluyor haberlerde ama şu ana kadar basına yansıyan 17 milyonuncu kişi Arda bebek ve Hollanda'da bebek doğum oranı göçün daha altında. Geçen yıl sadece 170 bin bebek doğmuş ama bunun yanı sıra ülkeye gelen göçmen sayısı 200 binden fazla. Bu nedenle de nüfus artışının en önemli nedeni olarak göç gösteriliyor. Çünkü 100 yaşın üzerindeki nüfusun sayısı hızla artıyor. Çocuk sayısı sınırlı. Çok eskisi gibi klasik çok çocuklu aileler yerine de bir ya da en fazla iki çocuklu aileler daha yoğunlukta. O nedenle bir nüfus sıkıntısı ya da nüfus patlama sıkıntısı yaşanıyor ülkeler. Sadece Batı, özellikle son yıllarda Orta Doğu ülkelerinde gelişmelerin ardından göç sorunu yaşıyor. Bu nedenle de nüfus artışındaki en önemli etkenin yurt kaynaklı göç olduğu belirtiliyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Hollanda'dan bugün aktardıklarınız için yine birlikte olmak dileğiyle.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sihirli Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, çok sevdiğiniz köşemizden birine geldi sıra. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'ta Sihirli Sözcükler'de yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş buldum, merhabalar.
Tabii ki çok güzel çünkü hani insanları etkilemenin önemli yollarından biri de konuşmak. Siz evet. De o kadar güzel konuşuyorsunuz ki hani ağzınızdan bal damlıyorcasına dinliyoruz.
Sizden
çok
bu
keyifli.
İltifatı almak önemli çünkü hani benim için de siz öylesiniz gerçekten.
Teşekkür ederiz,
TRT'deki sağ olun. Pek çok spiker arkadaşımız tabii ki yüksek bir yeterliğe sahip. Ama sizin benim gönlümdeki yeriniz ayrı. Dinleyicilerimizin de bunu bilmesini isterim.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de bizim için öylesiniz. Ben de çok büyük bir keyifle dinliyorum. Ne kadar çabuk geçti diyorum gerçekten bu bölüm için. Hepimiz bir şekilde konuşuyoruz.
Evet.
Ama güzel, etkili ve kısa konuşmak çok önemli tabii ki. Bunun yolları da vardır belki. Bu işin sırrı nedir acaba?
Aslında
şimdi bunu sizden duymak tabii ki çok güzel olacak.
Sırları da varmış. Ben de itiraf edeyim, 20'li yaşlarımda ilk defa bu işe ilgi duydum. Çünkü sonuçta konuşmak çok etkili bir araç. Sözcükler anlaşmak için yetersiz olsa da insan için aslında çok alternatif araç bulmak kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla biz konuşarak anlaşıyoruz. Ve günümüzde şöyle bir sorun yaşıyoruz ki artık zaman algımız çok değişti. Eskiden konuşma eğitimlerinde şöyle bir şey söylenirdi, işte yetişkin bir bireyin dinleme aralıksız dinleme süresi 45 dakikadır falan diye. Bu süre çok düştü artık. Dinlemek üzerine özel bir eğitim ya da özel bir farkındalık geliştirmemiş, özel eğitim almamış kişiler için süre 15-20 dakikaya kadar düşmüş
Niye
durumda.
Niye düştü?
Birkaç tane teori var bununla ilgili. Bir tanesi sosyal
çünkü
medya...
Çünkü güzel konuşmuyoruz bir kere.
Bir de şöyle, içerikle ilgili eskisi kadar konuşmaya ihtiyacımız yok. Çünkü bilgi akışı çok farklı ortamlardan sağlanabiliyor. Eskiden mesela...
Ama ne konuştuğunuz değil, nasıl konuştuğunuzdur tabii, önemli
tabii,
olan.
Tabii.
Yani hiçbir şey söylemez belki insan ama dinlersiniz onu, dinletir kendini.
İşte tam da söylediğiniz şeye geliyoruz bu etkili konuşmanın yeni yaklaşımlarında. 15-20 dakika arası konuşmalar çok popüler artık. Çok insanlara ulaşabiliyor. Onların da kendi içinde farklı dinamikleri var. Tam söylediğinizi paylaşmış oluyoruz. Hatta yakınlarda bu işin uzmanı bir gazetecinin yazdığı Amerika'da bir kitapta şöyle bir yapı verilmiş. Aristo'ya bağlanıyor bu yapı. Deniyor ki konuşmaların %10'unda güvenilirlik esas. %10. %25'te kanıtlara dayalı veriler ve bilgiler. %65'inde ise duygulara hitap ve duygudaşlık kurmak. Şimdi biz zannederdik ki eskiden ne kadar çok bilgi içerirse sunumunuz o kadar çok talep görür. Artık öyle değil.
Evet.
Teknoloji geliştikçe tuhaf bir biçimde duygudaşlık çok daha hakim olmaya başladı. İşte bu PowerPoint sunumlar bilgisayarlarda, işte biz de derslerde kullanıyoruz bazen. Hakikaten ulaşmıyor. Havada bir yerde asılı kalıyor söyledikleriniz. İşte o %65 duygudaşlığı sağladığınızda etkili konuşma oluyor. Sizin söylediğiniz. Yani ben bununla ilk karşılaştığımda çok şaşırdım. Çünkü güvenilirlik %10. %25 kanıtlara dayalı veriler ve bilgiler. Yani hani çok düşük bir rakam benim için %25. Yani söylediğiniz 10 cümleden 2,5'u bilgi içerse yetecek.
Evet.
Kalan 10 cümleden bir cümleniz güvenilirlik esasına dayalı olsa yetecek. Kalan cümlelerinizden 6,5-10 cümlenizden 6,5 cümleniz karşınızdaki kişiyle duygudaşlık kurmaya yönelik olacak.
Onun için küçülttük biz cümleleri,
evet.
Sözcük sayılarını.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Çok içerikten, acı ama.
İçerikten bağımsız konuşmayı öğreniyoruz. İki konuda evrimleşiyoruz. Bir tanesi yazarak iletişim, işte bu sosyal medya dolayısıyla. O konuda evrimleşmeye başladık. Artık ne kadar sürecek bilmiyorum. İkincisi de kısa konuşmalar. Ondan esinlenerek kısa konuşmalara odaklanıyoruz. Kısa konuşmalarda bu duygudaşlıkla ilgili Princeton Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. Onu paylaşmak isterim. Hikaye anlatıcıları ve dinleyiciler üzerine yapılmış bir çalışma. Güçlü hikaye anlatanları dinleyen gruba, anlatıcıya ve dinleyicilere beyinlerindeki elektriklenmeyi, elektrik dalgalarını ölçen elektrotlar bağlıyorlar ve hikaye boyunca kontrol ediyorlar. Epeyce yüzlerle ifade edilen sayılar. Tuhaf bir biçimde ortaya çıkan şu, araştırmayı yapan profesörün ifadesiyle beyinden beyine eşleşme oluşuyor. Bu şu demek.
Yani?
Siz hayatınızdaki önemli bir anı hikayeleştirip bana anlattığınızda, anlatırken o anlattığınız hikayenin duygusuyla ilgili beyninizde belli bir alan yoğun elektrik harcamaya, üretmeye başlıyor karşılıklı. Aynı şekilde ben sizin yaşadığınızı hiç yaşamamış olsam da aynı şekilde ben sizi
bir
dinlerken...
Bir şeyler hatırlamaya zorluyorum beynimi.
Duyguyu hatırlıyorum. Siz duyguyu hatırlıyorsunuz. Aynı şekilde benim beynimin de aynı bölgesi, aynı tepkileri veriyor. Yani hatta enteresan, buna diyorlar ki beyin birleşmesi. Yani güçlü bir hikaye anlatıcısı ortamda güçlü bir duygudaşlık kurduğu zaman... Oradaki herkesin, anlatıcı ve dinleyicilerin tamamının beyni eşleşmiş oluyor. Bunu yeni bulmuşlar ve bu yüzden de artık hikayelere geçmişte olduğundan daha çok önem veriliyor. Bugün Türkiye'de de var hikaye anlatıcılığı, tekrar masallara dönüyoruz falan ama temelinde en çok ihtiyacımız olan şey biraz da yazılı iletişimde duygudaşlığı çok kuramadığımız için bence. Sözlü iletişimdeki duygudaşlığa çok önem veriyoruz. İşte kısa ve etkili konuşmanın en önemli basamağı bu. Eğer kurabilirsek evet. Bu köprüyü.
Peki az önce dediniz ki sözcükler yetersiz kalıyor dediniz.
Evet.
Burada işte el, yüz hareketleri, evet. Jest, mimik devreye giriyor galiba.
Kesinlikle.
Değil mi?
Hem onlar devreye giriyor hem de karşımızdaki kişiye bunu hissettirmenin basamakları var. Aslında ilginç tiyoları da var. Ben de çok etkilendim. Dilerim dinleyicilerimiz için de güzel olur. Bir tanesi bu hikaye anlatılırken kullanılan dille ilgili. Yabancı bir dilde bir hikaye dinlendiğinde bu tepkiyi oluşturmuyor beyin. Ortak dil olmalı ama ana dili daha güçlü kuruyor. Yani diyelim ki biz hepimiz İngilizce ya da Almanca biliyoruz. Anlatıcı da Almanca hikaye anlattığında bizde bir reaksiyon oluşuyor. Ama bizim ana dilimiz Türkçe ise... Türkçe anlatıldığında hikaye bize çok daha hızlı bu eşleşmeyi sağlıyoruz. Ana dilinin bir hızı var. İkincisi de seçilen sözcüklerle ilgili. Mesela çok söylenen şeylerden biri bu bilgiler hani biraz önce söylediğimiz o %25'lik kanıtlara dayalı verilerde diyorlar ki kalıp kıracaksınız.
Şimdi nasıl? Kalıp kırmak ne?
Kalıp kırmak şu. Bilinen, var olan bir bilgiyi öyle ifade edeceksiniz ki karşınızdakinin ağzı birkaç saniye açık kalmalı. Çok etkili konuşmalarda bunlar yaşanıyor zaten. Sevdiğimiz, dinleyicilerimizin de eminim konuşmasından etkilendiği kişiler, liderler, sanatçılar olabilir. Onları düşündüğünüzde onların ifade şekli çok etkilidir. Mesela bizde Murat Anmunga'nın çok güzel bir ifadesi vardır. Ben onu senelerdir içimde taşıyorum. Çöl nedir diye sormuşlardı bir grup sanatçıya, siyasetçiye. Murat Anmunga şöyle bir gözlerini kıstı, baktı ve dedi ki yürü git ömrüm bitsin. Hani budur, artık tanımlamanıza gerek yok. Kendinizi bir hikayenin içinde bulabiliyorsunuz. Bir cümleyle hikaye yazabildi.
Evet.
Dolayısıyla o verilere dayalı kısımda da bunu gerçekleştirmek, eğer bir kalıp varsa, işte bu budur diye bir kalıp varsa, bu biraz da budur diyebilmeniz gerekiyor. Siyasetçiler ve reklamcılar bunu sıklıkla kullanıyorlar zaten, zaman zaman da söylüyoruz. Yine sözcüklerin gücü arasında şöyle bir şey tespit edilmiş. Çok kullanılan ve klişe benzetmelerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bunlar beyinde bir şey yaratmıyorlar, etki yaratmıyorlar. Örneğin işte bizde çok sık kullanılan kara pazartesi mesela ekonomiyle ilgili geçmişte evet. Çok kullanıldı. Gazete başlıklarının bunları kasıtlı kullandığı gibi bir şey var Amerika'da zaman zaman. O etkiyi yaratmak ya da yaratmamak üzerine.
Ne kadar etkili
ne kadar klişe, ne kadar klişe olursa o kadar az tepki oluştuğunu söylüyorlar. Çünkü veri çok düşük. Yazıda bile çok düşük. Hele konuşmada bu daha da düşük. Ne kadar klişe ifadeler kullanırsanız duygudaşlık o kadar kurulmuyor. Bunun en iyi örneği aslında bürokratların açıklamaları. Örneğin işte hükümet sözcüleri ya da diplomatlar. Öyle ifadeler, kalıp ifadeler kullanıyorlar ki zaten istemedikleri bir şey duygudaşlık. Dolayısıyla o hiç kurulmuyor.
Samimi olmak aslında yapmacıklıktan uzak olmak
en etkili yollardan biri. Zaman zaman işte özellikle söylenen şeylerden biri koku gibi, tat gibi duyuları harekete geçirebilecek benzetmeler kullanmak. Konuşmanızın etkili olmasını istiyorsanız. Mesela şöyle bir cümle var. Bendeki yürek sızısı. Hani çocukken düşersin de elin yere sürtününce bir sızı yerleşir ya eline. İşte öyle demiş yazar.
Biz bunu yaşamayan yoktur. Dolayısıyla evet.
Ve hani çok özel bir şeydir o. Hani sizi devirmez
evet.
Ama canınızı yakar
evet.
Ve sızıdır.
Evet. Herkesin canının yanma oranı farklıdır.
Evet, evet. Biz Türkçe öğretirken örneğin yabancılara ağrı, acı ve sızıyı anlatmakta çok zorlanırız zaman zaman. Orada bu örnekleri de kullanıyoruz. Çok etkili oluyor. Evrensel. Yani neredeyse bütün dünya ülkelerinden insanlara Türkçe öğretmiş biri olarak söyleyebilirim ki hani düşersin de elin sürtünür ya, işte o sızı dediğinizde aa bu da ne diyen hiç kimseyle karşılaşmadım doğal olarak. Hı hı. Bunu evet. Herkes bilir. Koku, dokunma hissi, duygusal korteks bir hareketlilik sağladığı için beyin açısından çok önemli. Sinan Bey'e buradan selam olsun. Bir gün ona sorularımı dizi yazılı olarak ileteceğim.
Evet. Birlikte bir araya gelelim.
Ondan özellikle dinlemek isterim gerçekten. Yine bizim Nazım Hikmet'in çok değerli dizisi ama çok vurucudur. Bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Mesela burada artık hiçbir şey düşünmezsiniz aslında. Kimin söylediği de önemli değildir. Burada bir hikaye var. Öncesini sonrasını isterseniz siz yazın. Evet. İşte duygudaşlık hikayesi budur. Güneşi evet. Fark etmek.
Hı-hı. Doğuştan bir yetenek değil herhalde. Değil mi?
Aslında sonradan doğuştan bir yetenek var. Ama sonradan yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki herkes keman virtüözü olamaz keman çalmayı öğrenerek. O bir yetenek. Ustalıkla bu işi yapmak ayrı bir alan. Ama sonuçta dinlenebilir. Dinlendiğinde de etkili olabilir. Bir enstrümanı çalabilir bir kişi eğitimle, yeterli eğitimle. Bir yeteneği olgunlaştırmak ya da böyle bir beceriyi olgunlaştırmak için yaklaşık 1000 saatlik pratik gerekiyormuş.
Bir sanat o zaman. Evet. Konuşma bir sanat
ama
diye.
Bizim açımızdan düşünürseniz aslında biz çok konuşuyoruz. Hele Türkler olarak özellikle seviyoruz. Sadece bunu farkındalıklı yapmak bile işe yarar.
Evet, kesinlikle.
Çocuklarla ya da etkilemek istediğimiz insanlarla konuşurken kendimizde o beynimizde ya da kalbimizde belki o alanı hareketlendirmek en etkili sonucu doğuruyor. Çok güzel bir söz var. Yazarın gözyaşları gerçek değilse okuyucudan damlamaz gözyaşı diye. Hı hı. Yani biz de konuşurken o duyguyu harekete geçirirsek ancak etkili olabiliyoruz. En etkili kısa konuşmaların ortak yönü bu. Çünkü 15 dakika içerisinde dünyayı değiştirecek bir bilgiyi paylaşmak çok mümkün olmayabilir. Ama ortamın dinamiğini değiştirecek duyguyu paylaşmak fazlasıyla mümkün.
Evet.
Çok mümkün hem de.
Bunlara konuştuklarımız çerçevesinde bunlara dikkat ederek konuşmamızı gerçekleştirebiliriz
evet,
o zaman.
Evet. Hikaye anlatıcılığı önemli.
Önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için.
Ben teşekkür
yine
ederim.
Yine bakın çok çabuk evet. Geldi geçti.
Benim
Sular
için de öyle
Seller
sağ
gibi olun. Zevkle dinledik. Haftaya yine birlikte olacağız.
Sağ olun.
Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la. Ve sevgili dinleyicilerimiz bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavant'tı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.